Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosunda yayınlanan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı hükümdarlarının kıyafetleri günümüzde müzeleri, sarayların müzelerini süslüyor. Eski gravürlerde, resimlerde, Osmanlı padişahının resmedildiği gravürlerde, resimlerde, minyatürlerde çok ihtişamlı, göz alıcı kıyafetler görüyoruz. Öyle ki toplu bir minyatürde kıyafetinden bir kimsenin padişah olduğunu anlamak mümkün. Evet, hakikaten Osmanlı padişahları kıyafetleriyle, başlıklarıyla, serpuşlarıyla dikkati çeken şahsiyetlerdi. Fakat şurası bir hakikattir ki günlük kıyafetleri resmi olmayan zamanlarda giydikleri kıyafetleri hakkında tarihlerimize fazla bilgi yoktur. Resmi merasim kıyafetleri hakkında zaten müzelerdeki bakiyeler bize yol göstermektedir. Aynı zamanda resmi serpuşları hakkında da padişahların bilgimiz, malumatımız var. Ama günlük hayatlarında, evlerinde, hareme çekildikleri zaman ne giyerlerdi, bunu doğrusu çok fazla bilmiyoruz. Fatih Sultan Mehmet devrine kadar zaten Osmanlı Devleti henüz bir beylik hususiyetindeydi. Ve Osmanlı hükümdarları bey diye anılırdı. Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluk haline getiren, sistem kuran, müesseseleri kökleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir. O devre kadar gelen Osmanlı hükümdarlarının nispeten sade giyinmeyi tercih ettiklerini biliyoruz. İşlerinde süslü, ziynetli elbiseye ilk düşkünlük gösterenin Sultan Yıldırım Bayezid olduğu söylenir. Onun için tarihlerde onun İlk defa olarak sırma ile mensuç ve altın düğmeli libas giydiği meşhurdur. Sırma ile mensuç demek, kumaş dokunurken içine sırma ipliklerin katılması demektir. Altın düğme ise düğmeye altın kaplanmasıyla teşekkül eder. Garplı seyyah Bertrandon de Le Broquie, Sultan II. Murad'ı çok yakından görmüş ve onu anlatıyor sonradan. Zerdua postundan kürk ve kırmızı tüylü kadife üstlük giyip başına da kırmızı börk giydiğini söylüyor. Ama bu bir sefir kabulü müdür, resmi bir merasim midir, muayyede midir onu bilemiyoruz. Ama Gartlı Seyyah'ın gördüğüne göre bu da Sultan II. Murad'ın resmi kıyafetlerinden olsa gerek. Değerli dinleyiciler, ilk devirlerde Osmanlı hükümdarları başlarında Horasani denilen yünden, eski Mevlevi külahlarına benzeyen, ucu daha sivri, mahruti şekilde bir serpuş giyerlerdi. Fatih Sultan Mehmed'in kendi devrinde yapılan ve halen Topkapı Sarayı'nda bulunan resminde başında Horasani var, üzerine burma tülbent sarılmış. Burma tülbent ta Orhan Bey zamanından beri kullanılmaktadır. Yalnız padişahlara mahsus değildir. Ümera da, yani ileri gelen devlet adamları da, subaylar da bunu istimal eder, kullanırdı. Meşhur müverrih tarihçi Aşık Paşazade, divanda devlet erkanının başlarına bunu sarındıklarını kaydediyor. Hatta beylere kani bürme tülbentin diye sorulurmuş. Yani hani burma tülbentin diye sorulurmuş. Fatih devrine kadar padişahlar sefere gittikçe başlarına börk giyerlerdi değerli dinleyiciler. Börk eski bir Türk serpuşudur. Beyaz keçeden mamul idi. Aslında ahilere ait bir serpuştur. Ahiler değerli dinleyiciler Ahmet Yesevi'nin tasavvuf yoluna bağlı dervişlerdir. Anadolu'ya gelmişler ve Anadolu'nun Türkleşmesinde, Müslümanlaşmasında mühim bir rol oynamışlardır. Aynı zamanda esnaf teşkilatları da bu ahilere bağlı olduğu için Osmanlı cemiyet hayatında çok mühim bir yerleri vardı bu ahilerin. Ve Osman Bey'in, ilk Osmanlı hükümdarı Osman Bey'in kayınpederi Şeyh Üdebali de bir ahi şeyhi idi. Ahi Evran, Ahi Şerafettin, bunlar meşhur kimselerdir. Hatta ahiler bir ara Ankara'da müstakil bir devlet kurmuşlardır. İşte beyaz börk ahilere aitti değerli dinleyiciler. Sultan Orhan zamanından beri Osmanlı ordusunda kullanılmıştır. Malum Orhan Gazi'nin kurduğu orduda Hacı Bektaş Veli'nin duası ve temennileri vardır. Hacı Bektaş Veli de Ahmet Yesevi yolundaki bir mürşit olduğu için bu börkün Yeniçeriler arasında kullanılması da normaldir. Yıldırım Bayezid'den itibaren Türk ordusunun yaya kısmını teşkil eden, hassa ordusunu teşkil eden Yeniçeriler resmi serpuş olarak börk giymişler değerli dinleyiciler. Bu yüzden börkün bir adı da Yeniçeri keçesidir. Yüksekliği 45 santimdir. Bundan sonra arkaya devrilen ve omuzlara kadar inen yatırma adlı kısmı gelir. Ön tarafında sorguç takmaya mahsus madeni bir yuva bulunurdu. Yaya başılar, yani Yeniçeri zabitleri, subayları buraya tüy sorguç takarlardı. İşte Fatih Sultan Mehmet zamanına gelinceye kadar Osmanlı hükümdarlarının seferlerde giydikleri bu yayabaşı börküydü. Fatih Sultan Mehmet bunun yerine üsküf denilen bir başlığı kabul etmiştir. Üsküfün başa giyilecek kısmı 4-5 parmak eninde olmak üzere sırma işlemeliydi ve yatırması yoktu. Yine bu zamanlarda Timurtaş Paşa, Yıldırım Bayezid zamanında Timurtaş Paşa börkü kırmızıya boyamış ve beyaz börk Yeniçerilere mahsus bir serpuş olmuş. Bunun dışında kalanlar kırmızı serpuş, kırmızı börk giymişlerdir. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, fes denilen serpuşun aslında Anadolu'daki Türkler arasında çok eski bir mazisi vardır. Yani Macarlardan alınmış veya Faslılardan alınmış olması bir şey ifade etmiyor. Çok eskiden beri Anadolu'da giyilen bir başlık idi. Yine değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in sefer zamanı haricinde giyilen Horasani yerine ulema serpuşunu ihdas ettiğini biliyoruz. Ve kendisinin ve devlet erkanının bunu giydiklerini müverrih İdrisi Bitlisi kaydetmektedir. Bu serpuş sonraları mücevveze adını almıştır. Ve ağzı yukarısına nazaran daha dar, silindir şeklinde, tepesi kırmızı renkte, etrafına tülbent sarılı meşhur kavuktur ve devlet erkanı tarafından da giyilmiştir. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Bayezid, yani Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Sultan II. Bayezid, ecdadı gibi yakalı elbise veya ulema elbisesi giyerdi, serpuş olarak da mücevveze denilen kavuğu tercih ederdi. Esasen mücevveze, gerek Osmanlı padişahları, gerekse sadrazam ve diğer devlet erkanı tarafından uzun müddet, ta 19. asra kadar resmi serpuş olarak kullanılmıştır. Azl olunan sadrazamlar, ilk iş olarak başlarından mücevvezeyi çıkarırlardı. Tarihçi Naima, 1632 tarihinde Gürcü Mehmet Paşa'nın azlinden bahsederken bunu şöyle anlatıyor. Gürcü Paşa dahi kalkıp Cumhur ile Maan içeri gitmek istedikte, Bostancıbaşı Ağa göğsüne vaziyet edip, siz oturun, padişahın hapsisiniz ve mücevvezeyi çıkarın, böyle ferman olunmuştur, deyumen eyledi. Ol dahi oturup, mücevvezeyi çıkarıp, destarını getirdiler, giydi. Yani şöyle diyor Naima, günümüz diliyle ne nakletmeye çalışalım. Gürcü Paşa, herkesle beraber içeri girmek istediği zaman Bostancıbaşı, yani padişahın hususi hizmet görevlisi, elini göğsüne koydu. Siz oturun, siz padişahın gözaltındasınız, hapsisiniz, başınızdan da mücevvezeyi çıkarın, dedi. Böyle ferman olunmuştur, dedi ve men etti onu içeri girmekten. Gürcü Mehmet Paşa da sadrazamlıktan azledildiğini anladı, oturdu, mücevvezeyi başından çıkardı, kendi sarığını getirdiler, onu başına giydi ve artık sivil hayata geçmiş oldu. Değerli dinleyiciler, Yavuz Sultan Selim kendi adı verilen Selimi isimli kavuğu ihdas etmiştir. Bu kavuk, bu serpuş, mücevvezeden daha uzundu. 65 santim kadardı. Üzerine bez veya tülbent sarılırdı. İran hükümdarlarının giydiği tacı biraz andırmaktaydı. Daha sonraları sefer ve merasim zamanlarında sadrazam, çavuşbaşı, kapıcılar ketüdası, yeniçeri ağası, reis efendi yani reisül küttab ve darüssade ağaları bu serpuşu giydiler. Sadrazam malum bugünkü başbakanın muadilidir. Çavuşbaşı başsavcı denilebilir, adalet bakanı denilebilir. Kapıcılar ketüdası baş yaverdir. Yeniçeri ağası yeniçeri bölüklerinin başıdır. Reis efendi hem divanın baş katibidir, yani bakanlar kurulu genel sekreteridir, hem de dışişleri bakanıdır. Darüssade ağası da haremin amiri ve aynı zamanda vakıflar genel müdürüdür. Bunlar, bu yüksek rütbeliler de selimi serpuş giymişlerdir. 18. asırdaki Osmanlı padişahlarının bazısı selimi giymiştir, bazıları ise eskiden olduğu gibi mücevvezeyi tercih etmişlerdir. Değerli dinleyiciler, bu selimiye benzer ve ondan daha küçük bir kavuk daha vardı. Buna da Yusufi denirdi. Osmanlı padişahları tahta cülus ettikleri sırada anane olarak bunu giyerlerdi. Rivayete göre Yusuf Aleyhisselam'dan kalma bir başlıktır, serpuştur bu. Ve Topkapı Sarayı'nda saklanmaktadır. Bu Yusufi kavuğa katibi denilen tarzda sarık sarılırdı. İki veya üç de sorguç takılırdı. Yusufi'nin tepesi daha genişçedir. Üzeri terkli yani dilimliydi. Rivayete göre bu serpuşu Kanuni Sultan Süleyman ihdas etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman mücevvezeyi de ıslah ederek daha zarif bir şekle sokmuştur. Yusufi kavuk tahta oturma merasimine mahsustur. Bir istisna olarak Sultan II. Süleyman, Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'nın orduyla muzaffer olarak İstanbul'a dönüşü üzerine sancağı şerifi karşılamaya giderken giymişti. Böyle bir hadise var tarihimizde. Sultan 3. Mustafa da ulemanın örfi denilen kavuğuna benzer fakat üzeri düz bir serpuş ihdas etmiştir ve bunu giymeye adet edinmiştir. Üzerine iki mücevherli sorguç takardı. Tabii bunu merasim zamanlarında giyerdi. Alelade zamanlarda selimi veya mücevveze kullanırdı. Sorguçlara gelince bunlar iki veya üç tane olmak ve padişahın arzusuna göre ucu yukarı veya aşağıya gelmek üzere takılırdı. Kıymetleri ekseriye çok yüksekti. Bir fikir vermek için bir sorguç numunesini size tarif edelim. Ortasında bir büyük, etrafında ve tepesi ile zincirlerinde ve top kısmında orta büyüklükte 50 ve küçük kıtada 28 elmaslı ve 8 tane orta, 70 tane küçük zümrüt ve 98 inci, 26 yakut, etraf askılarında 2 büyük lal taşı, 6 büyük inci ve orta büyüklükteki bir elmas. 3 küçük zümrüt bulunan fevkalade kıymetli bir mücevherdir. Bunu Topkapı Sarayı'ndaki sorguçlardan görüyoruz, anlıyoruz. Topkapı Sarayı'nda bulunan padişah serpuşlarında bunların çeşitleri vardır. Sorgucun hoş da bir tarihçesi var değerli dinleyiciler. Osmanlı padişahları Çelebi Sultan Mehmet devrinden itibaren her sene Ramazan ayında Kurban Bayramı'ndan önce yani hac mevsiminden önce Hicaz'da olmak üzere bir takım hediyeler gönderirdi mukaddes topraklara, Mekke ve Medine'ye. Bu hediyeler oradaki fakirlere dağıtılmak üzere para, oradaki vazifelilere dağıtılmak üzere para, oranın ileri gelenlerine, seyitlere, eşrafa dağıtılmak üzere para, oradaki mukaddes mekanlara da kullanılmak üzere halılar, kandiller, zinetler, hat eserleri, buhurlar, çeşit çeşit hediyeler. Bunlar bir alaya teslim edilir. Buna da sürre alayı denir. Bu alay hacılarla beraber bunu Mekke-i Mükerreme'ye götürür ve orada da dağıtırdı. Her sene bu tekrarlanırdı. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar bu devam etmiştir. Cihan Harbi ortalarına kadar. İşte Yavuz Sultan bu alay, sürre alayı uğurlanmadan önce Topkapı Sarayı'nda merasim yapılırdı. Bu merasimde Ebu Sultan Selim de bulunmuş ve bu sürre alayının hediyeleri içinde Mescid-i Nebevi'yi yani Hazreti Peygamber'in mescidini ve türbesini süpürmeye mahsus süslü süpürgeler görmüş. Bu süpürgeleri görünce çok duygulanmış ve oralara olan hasretini terennüm etmek üzere buradaki süpürgelerden bir tanesini alıp kavuğuyla sarığın arasına geçirmiş. Yani bu hareketiyle Hazreti Peygamber'in mübarek merkadının süpürüldüğü süpürgenin başının yukarısında olduğunu anlatmak istemiş. İşte Osmanlı padişahları Yavuz Sultan Selim'in bu ince nazik hareketini hatırlamak üzere bunu serpuşa dönüştürmüşler. Elbette ki padişahın başında devamlı süpürgeyle gezmesi mümkün değil. Bunu zarif bir şekilde sorguca dönüştürmüşler ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar hatta fesk ihdas edilip kabuk bırakıldığı zaman bile bir müddet fesin üzerinde bu serpuşu kullanmışlar. Böyle hoş, tatlı bir ananeyi devam ettirmişlerdir. Şimdi baştan başladık. Biraz da padişahların üzerlerine giydikleri elbiselerden bahsedelim. İlk zamanlardaki sade şekil sonraları gittikçe mükellef bir hale gelmiştir, bunu biliyoruz. Sırtlarına giydikleri kürkler, erkan veya samur denilen en yüksek cinsten olurdu. Bunlar çuha, sof, gülgüli şal veya çok kıymetli olan baştan başa sırma işli seraser denilen kumaşla kaplanırdı. Bu şekilde en mükellef olanına kabaniçe denirdi. Bazen kollu, bazen kolsuz olurdu. Ekseriyat siyah tilki derisinin en nadide cinsinden yapılırdı. Önünde çapraz kaytanları vardı. Yakası omuzlara gelecek derecede genişti. Bu kıymetli siyah tilki deriler padişahların şahsına mahsustu, başkaları giyemezdi. Kabaniçeler arasında fevkalade süslü ve kıymetli olanları vardı. Mesela her çift çaprazı 230'ar elmas ve her düğmesi 3'er elmasla süslü 7 çift çaprazlı seraser kaplı kabaniçe, her çift çaprazı 26'şar elmas ve her düğmesi 6'şar elmaslı kırmızı yahut limon küfü kumaşla kaplı kabaniçe, İçi amber doldurulmuş kafes dikişli birer elmaslı ve altın düğmeli 9 çift sırma çaprazlı sofa kaplı kabaniçe gibi, bunlar hep Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen padişah kıyafetleridir. Çapraz, üste giyilen kabanın, kürkün, kabaniçenin önünü bağlamaya mahsus biritlerdir değerli dinleyiciler. Kabaniçeden sonra şu gelir ki çuha kaplı samur, sincap, kakım kürklü olan üst elbisesi. Buna da kuntoş denirdi. Kabaniçeler hazine odasında saklanırdı değerli dinleyiciler. Ve bunları muhafazaya memur olanlara kabaniçeci denirdi. Bunlar diğer hazine hademeleriyle beraber kabaniçeleri ve padişahın öbür elbiselerini ilahiler okuyarak ve sarı sabır ağacıyla tütsüledikten sonra giyilmek üzere hükümdarlara takdim ederlerdi. Padişahların alaylarda ve merasimlerde giydikleri kabaniçelere ferve-i murabba denirdi. Ferve üst elbisesi demek değerli dinleyiciler. Bunlar umumiyetle çaprazları mücevherli, düğmeleri murassa, atlasa kaplı tilki kürkünden olurdu. Düğmelerin işlemesi güneş şeklinde olduğu için mücevher şemseli diye anılırdı. Kabaniçeler bazen yeniçerilere, kapıkulu askerlerine ulufe dağıtılan, maaş dağıtılan galebe divanlarında padişahın memnuniyetini kazanan sadrazamlara fevkalade bir iltifat eseri olarak Bab-ü-Saadet'e giydirilirdi. Bu sadrazamlar böylece huzura bununla kabul olunurlardı. Huzurdan çıkılınca da kapıcılar ketudası ve çavuşbaşı tarafından tekrar alınarak hazinedarbaşı ağaya teslim olunup yerlerine konurdu. Yani muakkat olarak giydirilirdi. Şunu da söyleyelim ki değerli dinleyiciler, kürk eskiden herkesin giydiği bir kıyafetti. Erkekler de yaygın olarak kürk giyerlerdi. Bunu tabii şimdiki gibi evlerde ısınma tertibatı fazla yok idi. Biraz da pratik maksatlarla, ısınmak maksadıyla giyerlerdi. İkincisi de kürk dışarıya değil, içeriye olurdu. Yani dışa giyilen elbisenin içi kürktü, dışı değil. Ancak elbisenin kenarları da içindeki kürkten kaplandığı için hangi kürkten olduğu belli olurdu. Değerli dinleyiciler, padişahların bu anlattığımız kıyafetleri ile harbe gittikleri zaman giydikleri kıyafetleri arasında tabii çok fark vardı. Sefer sırasında diriyi postiğin adı verilen ince çelik zincirden yapılıp kürk ile kaplanmış bir cins zırhlı üst elbisesi giyerlerdi. Sultan 4. Mehmet Lehistan Polonya seferine giderken murassa zırh ve cevahir kaplı diriyi postiğin ve mücevher tirkeş yani okluk ve murassa şimşir yani kılıç kullanmıştı. Tarihlerde böyle geçiyor. Aynı hükümdar 1683 yılında açılan ikinci Viyana seferi münasebetiyle Edirne'ye hareket ederken, küçük destar üzerine, sarık üzerine tek büyük sorguç takmıştı. Sırtına beyaz seraser kaplı samur kürk kabanişe giymişti. Belindeki kılıç ve okma havazası da mücevherliydi. Murassa eğer takımı vurulmuş atının başlığı som altındandı. Kanuni Sultan Süleyman meşhur Mohaç Muharebesi'nde başında 3 sorguçlu serpuş, üzerinde zırhlı kürk olduğu halde harp meydanında at sırtında saltanat sancaklarının altında durmuştu. Öbür padişahlara nazaran ayrı elbise giyenlerden birisi Sultan 4. Murat'tı değerli dinleyiciler. Revan seferinden dönüşünde üzerinde sade zırh, başında üzerine büyük tülbent sarılı altın tolga olduğu halde İstanbul'a girmişti. Bağdat seferine giderken de demir miğfer giymiş, üzerine kırmızı şal sararak ucunu kulaklarına kadar indirmişti ki bu Arap tarzı idi. Bu miğferin üzerine ayrıca büyük bir sorguç takmıştı. Günlük kıyafetlerinde Sultan 4. Murat, devrinin zarif ve orijinal giyinmesiyle meşhur olan Abaza Mehmet Paşa'yı taklit ederdi. Abaza Mehmet Paşa değerli dinleyiciler, kılık kıyafetinde Osmanlı Devleti'nde neredeyse büyük bir moda hasıl etmiş bir kimsedir. Daha sonra ayaklanmış, isyan etmiş, bastırılmış, affedilmiş ise de sosyal tarihimizde mühim bir yeri vardır. Padişah Sultan Genç Osman, Sultan 4. Murat hep onun üslubuyla giyinirlerdi. Fakat halk onun bu kıyafetlerini yadırgardı değerli dinleyiciler. Hatta Sultan 4. Murat'ın vefatından sonra tahta çıkan Sultan İbrahim, Cüllüs'tan sonra kılıç kuşanmak üzere Eyüp Sultan'a giderken eski padişahlar gibi giyinmişti. Yani ağabeyleri Sultan Osman ve Sultan Murat'ın abaza kesimi kıyafetlerini değil, eski padişahların kıyafetini giymiş ve bu hal herkesin çok hoşuna gitmişti. Yine aynı hükümdarın, yani Sultan İbrahim'in hal olunup hapsedilmesine bir müddet sonra ihtilalciler yanlarında Cellat Kara Ali bulunduğu halde kendisini öldürmek üzere mahbesine girdikleri zaman tarihçilerimiz bir gülgün, yani koyu kırmızı atlas entari giymiş, kırmızı çakşır mutalla uçkurları taşla çıkmış, yani çakşırın bağları dışarıya çıkmış, başında bir kellepuş takke olduğunu yazıyorlar. Hatta daha feci bir tarafı da var. Padişah bu kıyafetle bir elinde Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim okurken cellat ve ihtilalciler yanına giriyor. Sultan İbrahim elinde Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp "Beni hangi hükme göre öldürüyorsunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'de benim öldürülmemi meşru kılan bir hüküm var mı?" diye ihtilalcilere sormuş ise de gözü dönmüş caniler dinlememişler. 33 yaşındaki padişahı orada şehit etmişlerdir. Ve Sultan İbrahim ki kendisine deli denilerek iftira edilen bir hükümdar. Halbuki bu sözü onun hiç de deli olmadığını, son derece akıllı, ince bir zekaya sahip olduğunu göstermektedir. Ağabeyi Genç Osman namıyla bilinen Sultan II. Osman'ın da feci şekilde katliyle neticelenen hal vakasında tahttan indirilme vakasında evvelki son cuma selamlığında halka ihtişamlı görünmek için kırmızı elbiselere büründüğünü tarihçiler kaydetmektedir. Değerli dinleyiciler, padişah kıyafetlerinde ilk büyük inkılabı yapan ve başına geniş saçak püsküllü fes ve sırtına nispeten Avrupa kârı elbise giyen Sultan II. Mahmut'tur. Tanzimat'tan sonra, yani Sultan Abdülmecid'den itibaren Osmanlı padişahları tamamen setre pantolon giymeye başlamışlar ve sonuna kadar bunu muhafaza etmişlerdir. Ayrıca sırmalı ve Avrupa kârı büyük merasim üniformaları ve hususi elbiseleri vardı. Sultan II. Abdülhamit'in tercihan giydiği eski siyah elbisesi meşhurdur. Bununla beraber değerli dinleyiciler, Avrupa kârı dedik. Yani Osmanlı padişahlarının tanzimattan sonra giydikleri kıyafetler tam manasıyla Avrupa kıyafetleri değildi. Bunlar şark kıyafet tarzının ve Türk-İslam ananelerinin Avrupa ananeleriyle imtizaç etmiş haliydi. Ve Avrupa kıyafetlerinden elbette farklıydı. Bunu eski fotoğraflara bakanlar görürler. İstanbul'un adında bir kıyafet ihdas edilmiştir ki eski efendim kabaniçelerin, eski cübbelerin, padişah hilatlarının modaya uydurulmuş haliydi. Padişah setreleri ise şalvar çakşır ile pantolon arasında bir kıyafetti. Fes ise zaten Türk-İslam geleneğine uygun bir serpuş idi. Onun için Osmanlı padişahlarının tanzimattan sonra giydikleri kıyafetleri tam manasıyla Avrupa kıyafeti olarak vasıflandırmak doğru değildir. Onun için Avrupa kârı elbise dedik. Tanzimat hükümdarlarında kendilerine mahsus giyim tarzı vardı değerli dinleyiciler. Sultan Abdülmecid ince ve nazik bir hükümdardı. Kılık kıyafetinde de çok şık giyindiğini biliyoruz. Beyaz pantolon, koyu renk lacivert, efendim ceket giydiği biliyoruz. Fesine serpuşlar taktığını biliyoruz. Sultan Abdülaziz daha babayani bir hükümdardı değerli dinleyiciler. Kıyafetlerinde daha sade hareket ederdi. Hatta her bir padişahın bir fes modası vardır. Sultan Mahmud'un, Sultan Mecid'in, Sultan Aziz'in, Sultan Murad'ın, Sultan Hamid'in giydikleri fesler birbirinden farklıydı değerli dinleyiciler. Ve her birisi Mahmudi, Mecidi, Azizi, Hamidi fes diye adlandırılmaktadır. Yine Sultan Abdülhamit'in de kıyafetlerinde son derece sade olduğunu biliyoruz. Basit bir İstanbul'un siyah veya koyu yeşil ve altında düz siyah bir pantolon giydiğini bilmekteyiz. Sultan Reşat ve Sultan Vahidettin de kıyafetlerinde sade hareket etmeyi tercih etmişlerdir. Merasimlerde üniforma, merasimlerin dışında ise sivil elbise, yani İstanbul'un ve setre giymeyi tercih etmişlerdir. Türkülere bile girmiş. Setrede pantolon o zamanki modada böyle. Ancak Sultan Abdülhamit merasimlerde de üniforma giymeyip sivil kıyafetlerle bulunmayı tercih etmiştir. Değerli dinleyiciler, rivayete göre Yavuz Sultan Selim Han çok sade kıyafetleri tercih ederdi. Elbisesi eskidiği halde bunu giymeye devam ederdi. İhtişamlı giyinmemesi devlet ricali kendisine efendim çekindiği için, gerekse hürmet ettiği için Yavuz Sultan Selim Han'ın huzuruna yeni ve süslü elbiselerle çıkmaya çekinirlerdi. Yani padişah sade giyinince devlet ricali de mecburen sade giyinirdi. Hatta padişah merasimlerde bile fazla ihtişamlı kıyafet giymez, sade kıyafetlerle çıkardı. Bunu da kimse kendisine söylemeye, hatırlatmaya cesaret edemezdi. Yine bir gün bir ecnebi elçinin geleceği haber alınıyor. Bunu fırsat bilen zamanın sadrazamı binbir korkuyla Yavuz Sultan Selim Han'a, "Efendimiz, bu kafir makulesi aklı kasirleri muktezasınca zahir bindirler, ala işe ziyade nazar ederler. Layıktır ki siz padişahım dahi diye söze başlıyor. Yani bu ecnebiler kısa akıllarıyla hep zahire bakarlar, görünüşe bakarlar, ihtişama çok dikkat ederler. Yani siz de böyle giyinseniz diyecek oluyor. Yavuz Sultan Selim tabii çok zeki bir hükümdar. Demeden leblebiyi anlıyor, sadrazamın sözünü kesiyor. Ha evet öyle yaparız. Hem siz dahi bir hoş ziynetli libas tedarik eyleyin diyor. Neyse vezirler seviniyorlar, hem padişah kızmadı hem de sözlerini kabul etti diye. Süslü elbiselerini giyiniyorlar, hazırlanıyorlar. Her şey hazır. Vezirler başta sadrazam olduğu halde muhteşem elbiseleriyle tahtın etrafında yer alıyorlar. Padişahı bekliyorlar. Birden padişah geliyor eski kıyafetleriyle. Vezirler korkudan dudakları patlayıp ak sakallı çeneleri gelincik çiçeğine dönüyor. Aynı zamanda elçi de huzura kabul olunuyor ve o zamanlar dünyayı titreten Yavuz Sultan Selim'in önünde korkudan iki büklüm bir halde duruyor. Neyse, mutat merasim ile konuşuyor ve ondan sonra huzurdan çıkıyor. Neyse, Yavuz Sultan Selim sonra vezirlere dönüyor. İmdi varın, elçi beye sorun, padişahımızın libasını nasıl buldunuz deyin diyor. Vezirler koşuyorlar ve bu suali elçiye tekrar ediyorlar. Aldıkları cevap şu: ben şevketli hünkârı görmedim bile. Tahtının ayak ucundaki yalın kılıç gözümü aldı. Sadece onu gördüm. Değerli dinciler, öğleden sonra güneşi de arz odasına vurmuş. Kılıç parıl parıl parladıkça elçinin gözünü kılıç almış. Padişah dönüp bakamamış bile. Neyse, bu cevabı padişaha naklettikleri zaman parmağı ile hala tahtın ayak ucunda duran kılıcı göstererek şöyle demiş: hot bunun ağzı kestikçe küffarın gözü anda olup bizi görmezler ve libasımızı fark etmezler. Allah Han'ın keskin olmadığı günü göstermeye ki libas ve alayiş o güne mahsustur. Çünkü kafir gözü o zaman yerden kalkıp Ali Osman padişahlığına dikilir. Bu tarihi sözü söylemiş. Yani bu kılıcımızın ağzı kestikçe düşmanlarımızın gözü onda olur. Bizi görmezler. Elbisemizi de fark etmezler. Ama kılıcımız keskin olmadığı zaman, yani güçsüz olduğumuz zaman, işte o zaman elbisenin, gösterişin yeri gelir. Çünkü o zaman düşmanlarımızın gözü yerden kalkar ve Osmanlı padişahlarına bakar demiştir. Bu çok tarihi bir sözdür. Bununla beraber değerli dinleyiciler, sadece düşmanın değil, insanların, halk tabakalarının kılık kıyafete, görünüşe çok ehemmiyet verdiğini biliyoruz. Onun için eski ulema her zaman idareci pozisyonunda olan kimselerin güzel giyinmelerini, güzel yaşamalarını tavsiye etmiştir. O zaman insanlar kendilerinden çekinir ve hürmet telkin eder, hürmet duyarlar. Yoksa sade olduğu zaman halkın gözündeki kıymetleri düşer. Yani kendileri için değil, halk için giyerler. Nitekim evliyaların türbeleri de orada yatan evliyalar için değildir. Onlar zaten evliyadır. O kimseleri ziyarete gelen kimseler içindir. Çünkü bir kimse türbesine bakarak oradaki evliyayı umumiyetle halk tabakası değerlendirir. Yavuz Sultan Selim Han böyle değerli dinleyiciler. Fakat oğlu henüz şehzadeyken, Şehzade Süleyman fevkalade şık ve muhteşem giyinirmiş. Sırmalar içinde, atlaslar içinde gezermiş. Babası da oğlunu daima çakşırlı diye çağırırmış. Yine bir gün Yavuz Sultan Selim Han'ın bir dönüşünde, sefer dönüşünde kendisini karşılamaya çok süslü elbiselerle çıkmış Şehzade Süleyman. Oğlunu böyle pek süslü gören Yavuz Sultan Selim Han, bire çakşırlı, sen böyle giyersen ya anan neylesin, ana giyecek nesne komamışsın dediği meşhurdur. Yani sen böyle giyinirsen annen ne giysin, sen ona giyecek bir şey bırakmamışsın diye çıkıştığı vakidir. Tabii herkesin kendine mahsus bir tabiatı ve hayat telakkisi vardır. Yavuz Sultan Selim Han'ın hayat telakkisi buydu. Kanuni Sultan Selim Han'ı da ihtişamlı giyindiği için muahize etmek bize düşmez. Evet değerli dinleyiciler, bugün bize tahsis edilen zamanın sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.